SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 2 Aralık 2024 Pazartesi. Haftanın ve ayın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Melbourne'deki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da hafta sonunda gerçekleşen Türk Hava Yolları'nın ilk Sydney uçuşuyla ilgili bir röportajımız olacak. Uçağın pilotu Sydney doğumlu Aytu Coşkun'la konuştuk.
Melbourne seferini yaptığımızda mesela çok harika bir hava vardı. Yani çok az türbülans vardı. Yani neredeyse yok denecek kadar azdı. Ama bu Sydney seferi çok farklıydı. Bayağı bir türbülans vardı. Sydney'e gelişimiz de zaten hava kapalıydı. Sydney'de kapalıydı ve yağışlıydı.
Programımızın ikinci yarısında ise yönetmen senarist Selman Nacar'la konuşuyoruz.
Böyle benim için çok yoğun bir dönemde güzel bir dinlenme süreci de oldu burası. Hava çok güzel. Karşılaştığım insanlar, buradaki sohbetlerimiz, geçirdiğimiz zaman güzel geçiyor. Çok mutluyum şu ana kadar.
Selman Bey Gold Coast'ta düzenlenen Asya Pasifik Ekran Ödülleri'nde filmi Tereddüt çizgisiyle en iyi senaryo ödülünü kazandı hafta sonunda. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Ercan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Facebook ve Instagram'daki finans danışmanlığı ilanlarına daha sıkı denetimler getirilecek. Avustralya ev fiyatlarındaki artış hızı yavaşlıyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Erdoğan'ın 4. kez Cumhurbaşkanı seçilebilmesinin formülünü açıkladı. Dijital devlerin rekabete aykırı davranışlarına karşı sert önlemler alınıyor. Avustralyalılar, Meta'nın getirdiği yeni reklamcılık kuralları kapsamında dolandırıcılara karşı daha iyi korunacak. Facebook ve Instagram'ın ana şirketi olan Meta, krediler, kredi kartları ve yatırımlar dahil olmak üzere finansal hizmetleri tanıtan reklamlar için yeni kurallar getireceğini duyurdu. Buna göre Şubat ayı başından itibaren işletmeler Facebook reklamları yayınlayabilmek için finansal hizmetler lisans numaralarını vermek zorunda kalacak, bireyler ise devlet tarafından verilmiş kimlik belgesine ihtiyaç duyacak. Daha önce Başbakan Anthony Albanese, şarkıcı Guy Sebastian ve ünlü iş kadını Gina Reinhardt gibi tanınmış kişilerin deepfake görüntüleri kullanılarak yatırım dolandırıcılığı yapılmıştı. Meta şirketi şimdi bu durumla daha sıkı mücadele etmesi için baskı altında. Federal hükümetin dijital platformlarla ilgili yeni tasarısına göre teknoloji devleri yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde cirolarının %30'una veya 50 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Hazine Bakanı Yardımcısı Stephen Jones bu akşam McKell Enstitüsü'nde yapacağı bir konuşmada bu hareketi resmen duyuracak. Yeni bir araştırma, düşük maliyetli ve basit değişikliklerin Avustralya'nın en büyük akarsuyunun durumunu iyileştirebileceğini ortaya koydu. Murray Darling Havzası'nda çok sayıda ilk uluslar mensubu da dahil olmak üzere 2 milyon 300 binden fazla kişi yaşıyor. Wentworth Concerned Scientists grubunun hazırladığı raporda vergi mükelleflerinden gelen 13 milyar dolar ve politikalarda yapılan reforma karşılık havzanın durumunun kötüleştiği tespit edildi. Araştırmada 2023'e kadar olan 43 yıllık veriler analiz edildi. Ölçülen sahaların %90'ında beklenenden düşük nehir akışı, çevresel akışların kötü kullanımı ve su kuşu popülasyonunda azalma tespit edildi. Araştırmacılar, havzanın sağlığının değerlendirilmesi için titiz ve şeffaf bir sistem ve su kalitesine yönelik tehditler, toplu balık ölümleri ve şehir suyu temini hakkında verilerin merkezileştirilmesi gibi çözümler öneriyor. Bugün Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda gelecekteki iklim değişikliği müzakereleri için dönüm noktası niteliğinde bir dava görülüyor. Mahkeme, devletlerin iklim değişikliğini önleme yükümlülükleri ve başarısız olmaları durumunda onlar için sonuçları hakkında bir görüş bildirecek. Yeşiller Senatörü Steph Hutchins-May, Avustralya'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda görülecek iklim davası kapsamında vereceği ifadenin tarihi bir an olacağını söyledi. Avustralya, Lahey'deki sözlü savunmasını yarın yapacak. Solomon Adaları'ndan Miriam Biga, Pasifik Adaları Öğrencileri İklim Değişikliğiyle Mücadele Derneği için bir video hazırladı. Bu videoda bu davanın kendisi için çok önemli olduğunu anlatıyor.
We are tired, tired of broken promises.
Solomon Adaları'ndan aktivist Biga, tutulmayan vaatlerden yorulduk. Dünya, yani bizim dünyamız harekete geçilmesi için haykırırken laf kalabalığı yapan liderlerden yorulduk. Uluslararası Adalet Divanı yargıçları, sizleri Pasifik mirasımızın, kültürlerimizin ve halkımızın eşsiz güzelliğini ve değerini görmeye çağırıyorum. Adalet istiyoruz diye çağrı yaptı. Hafta sonu meydana gelen sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınaların ardından Meteoroloji Bürosu Avustralya'nın doğusu için daha fazla sel baskını uyarısında bulundu. Bütün gece yağan yağmurun ardından pazar sabahı Queensland'in güneyi ve Tazmanya'nın doğusundaki bazı bölgelerde saatte 200 milimetreden fazla yağış düştüğü görüldü. Yetkililer halkı hava durumu uyarılarını takip etmeye çağırdı. Meteoroloji Bürosu'nun kıdemli meteoroloğu Angus Hines bu gece yoğun yağış beklediklerini ve sel baskınları olabileceğini söyledi.
From North Queensland down to Tasmania between 20 and 80 millimeters of rain for many.
Meteorolog Hines, yoğun yağış nedeniyle sözü edilen bölgelerde metrekareye 100 milimetrenin üzerinde yağış beklendiğini açıkladı. Yüzden fazla ülke plastik kirliliğiyle mücadelede hukuksal bağlayıcılığı olan ilk anlaşma üzerine çalışıyor. Ancak henüz bir çözüme ulaşılabilmiş değil. 2022 yılının Kasım ayında başlayan müzakerelerin beşincisi Güney Kore'nin Busan kentinde yapılıyor. Bunun anlaşmanın imzalanacağı son toplantı olması bekleniyordu. Ancak katılımcı ülkeler ortak bir metin üzerinde fikir birliğine varabilmek yerine sadece yeni bir toplantı yapılmasına karar verebildiler. Onun da tarihi ve yeri henüz belli değil. Oysa Panama'nın önerdiği ve yüzden fazla ülkenin desteklediği bir seçenek, küresel plastik üretiminin azaltılması için bir yol yaratabilirdi. Greenpeace aktivisti Graham Forbes, kapsayıcı ve adil bir sonuca ulaşılması gerektiğini ve plastik kirliliğinden en çok etkilenen toplumlara öncelik verilmesi gerektiğini söylüyor.
So I think we spent two and a half years sort of going around in circles in these negotiations, and while we are incredibly disappointed that we did not.
Müzakerelerle geçen 2,5 yılın bir kısır döngü olduğunu söyleyen aktivist, bu sanda anlaşmaya varılmadığı için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Yine de milyonlarca insanı temsil eden bu 100 ülkenin plastik üretimini azaltacak, insan sağlığını koruyacak bir anlaşmayı savunmak için bir araya gelmiş olmasının önemini vurguladı. Avustralya'da konut fiyatları üst üste 22. aydır artış gösteriyor. Ancak emlak verileri üzerine çalışan CoreLogic şirketinin yayınladığı son veriler emlakta fiyat artışı hızının yavaşladığını gösteriyor. Konut fiyatları Kasım ayında ülke genelinde %0,1 oranında arttı. Bu artış 2023 Ocak ayından bu yana Avustralya genelindeki en hafif artış oldu. Ülke genelinde fiyatlar yıllık bazda %5,5 arttı ve Avustralya'da ortalama konut fiyatı şu anda 813 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Ve dünya haberlerine bakalım. Gürcistan'da hükümetin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini askıya almasının ardından Avrupa Birliği yanlısı göstericiler eylemlerine devam ediyor. Ülkenin batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yeni parlamento seçimleri yapılana kadar görevde kalacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Perşembe günü Tiflis'te başlayan kitlesel protestolara katılmış ve desteğini direniş hareketi başladı sözleriyle dile getirmişti. Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım Kuruluşu UNRWA, güvenlik endişeleri nedeniyle Gazze'ye ana sınır kapısından yapılan yardım dağıtımını askıya aldı. UNRWA Başkanı Philip Lazzarini, Kasım ayı ortasında silahlı kişilerin yardım götüren yaklaşık 100 tırı yağmaladığını, cumartesi günü de daha küçük bir sevkiyatı çaldıklarını söyledi. Gazze'ye yapılan yardımın durdurulması kararına ilişkin İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı. Türkiye'nin yakınlarına geliyoruz bu kez. Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te ordu birliklerinin çekilmesi ve kentin büyük kısmının muhalif güçlerin kontrolüne geçmesinin ardından Devlet Başkanı Beşar Esad'ın müttefiki Rusya'nın İdlib'e hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Şam Savunma Bakanlığı, Rus ve Suriye savaş uçaklarının İdlib ve Hama'da muhalif güçlere yönelik hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Suriye ordusu muhaliflerin ele geçirdiği birçok kasabayı geri aldığını duyururken, Beşar Esad da terörün anladığı tek dil güç kullanımıdır ve biz onu yeneceğiz diye konuştu. Suriye'nin kuzeyinde hükümet güçleriyle muhalif cihatçı grup Heyet Tahrir Eş-Şam ve ona bağlı gruplar arasında son yılların en şiddetli çatışmaları yaşanıyor. Çatışmalara müdahil olmadığını açıklayan Türkiye, Astana süreci ortakları Rusya ve İran'la diplomatik temaslarını sürdürüyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Halep'e kadar varan çatışmalara Türkiye'nin müdahil olmadığını söyledi. Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Fidan, Halep'te yaşanan çatışmalara Türkiye müdahil değil, tedbirler alınıyor, yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz ifadelerini kullandı. Türkiye, 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından kaçan yaklaşık 3 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyor. Türkiye, yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip İdlib bölgesine yapılacak büyük bir operasyonun sınırlarına dönük yeni bir kitlesel göç hareketini tetikleyeceğinden kaygı duyuyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olabilmesinin formülünü verdi. 2014'te parlamenter sistem ve 2018 ve 23'te ise başkanlık sistemine göre halk oyuyla Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 4. kez Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı bir kez daha tartışma konusu. Erdoğan'ın bir kez daha aday olabileceğini öne süren Uçum, anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Bu adaylık hali iki dönem kuralının istisnasıdır. Bu nedenle istisnai adaylık denir diye konuştu. Uçum, istisna adaylık yetkisinin TBMM tarafından verileceğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısına yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Dervişoğlu, "Gücün yetiyorsa Erdoğan, senin yetkin var. Abdullah Öcalan'ı istediğin zaman affedebilirsin. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir genel affa geçit vermeyeceğiz." diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaret ettiği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. CHP lideri Özel, görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Silivri cezaevinde ziyaret ettikten sonra bir açıklama yapmış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için "cürmün kadar yer yakarsın" ifadesini kullanmıştı. Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesinin ardından Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun da bu konuda bir çalışma başlattığı belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'na bilgi veren BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, Amerika'da 13 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasak olduğunu belirtirken, Avustralya'daki tasarıya da vurgu yaptı ve 13 yaş altı çocukların sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara erişimini yasaklamaya yönelik çalışmalara başladıklarını söyledi. Türkiye'de aile hekimliği çalışanları bugün yurt çapında iş bırakma eylemine başlıyor. Çalışanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ve eziyet yönetmeliği olarak nitelendirilen aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği düzenlemesinin geri çekilmesini talep ediyor. Aile hekimliği çalışanlarının eylemi 5 gün sürecek. İstanbul Çekmeköy'de bir polis memuru alacak verecek nedeniyle karıştığı kavgada 4 kişiye ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Adana'da ise emniyetin mühimmat deposundan çalınan silahların satıldığı iddia edildi. Depodaki mühimmatı zimmete geçirerek sattığı düşünülen 11 kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin doğusunda hava sıcaklıkları eksilere düştü. En düşük hava sıcaklığı -25 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesi Hacı Ömer mahallesinde ölçüldü. Kentte havaya atılan sıcak suyun donarak kristalleştiği kaydedildi. Kars -11'i, Erzincan ise -9'u gördü. Döviz kuruna gelince 2 Aralık 2024 döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 22 lira 61 kuruştan, 65 Amerikan sentinden ve 61 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursa Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün ülke genelinde havalar sıcak seyrediyor. Başkent Canberra güneşli ve 30 derece, Sydney güneşli 31, Melbourne'da geç saatlerde yağmur ihtimali var 30 derece. Adelaide ara sıra yağışlı 32, Perth'te ara sıra yağış bekleniyor 21, Hobart parçalı bulutlu 24, Brisbane'da fırtına ihtimali söz konusu 29 ve Darwin ise yine fırtına ihtimali söz konusu ve ara sıra yağışlı 33 derece. SBS Türkçe'den 2 Aralık 2024 haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın devamında mikrofonun başında Nejat Başar olacak.
Sayın dinleyiciler, Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bizi cep telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, Türkiye'de iktidar daha önce Orta Doğu ve Suriye'de yaptığı hataları yapmamalı, ona göre davranmalı, yoksa Suriye Afganistan olur, Türkiye'de Pakistan olur demiş. Bu dinleyicimiz Necdet Çimenli Bey, beklenen oldu. 15 yıla yakın tek Esad'ın yönetimindeki Suriye halkı ve muhalefet gruplarının hareketlerine ne olur bilmek zor. Esad ne kadar dayanır? Tanrı masum insanlara yardımcı olsun demiş bu dinleyicimiz. Bondi Harry Rumuzu dinleyicimiz de Türk Hava Yolları'na hoş geldin demiş. Sydney'e hava yolu şirketi olarak tüm dünyaya ulaşan ve eski Türk ve NATO hava kuvvetleri pilotlarıyla tüm dünyaya uçuyor, dünyanın en iyisi demiş. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimize dünya liderimiz ve Türkiye'ye çağ atlatan Başkan Erdoğan 4. kez yerine Atatürk örnek alınarak seçimsiz ömür boyu devlet başkanı ilan edilmelidir demiş. Sayın dinleyiciler, Avustralya Türk toplumu tarafından 1991'den bu yana beklenen Türk Hava Yolları İstanbul-Sydney hattı uçuşu nihayet gerçekleşti. Türk Hava Yolları Sydney ilk hat uçuşunu Malezya Kuala Lumpur aktarmalı olarak gerçekleştirdi. Bu ilk sefer sadece Avustralya Türk toplumu için değil, uçağın Sydney doğumlu kaptan pilotunun kişisel tarihi açısından da büyük önem taşıyordu. 1991'de dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal Auburn Camii'nin inşaatında buluştuğu Türk toplumuna Türk Hava Yolları'nın Avustralya'ya uçmayı planladığı müjdesini vermişti. O zaman Coşkun'un babası Adem Coşkun da o sırada kalabalık arasında bulunuyordu. O sırada 12 yaşında olan Aytu Coşkun da şimdi sözü edilen hattın bu ilk seferini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Türk Hava Yolları İstanbul-Sydney hattında ilk seferin kaptan pilotlarından Aytu Coşkun 26 yaşına kadar Sydney'de yaşamış ve Sydney Üniversitesi'nden uçak mühendisi olarak mezun olmuş. Ardından pilotluk sevdası uğruna tersine göç ederek Türkiye'ye yerleşmiş. Türk Hava Yolları'nda 20. yılını dolduran deneyimli kaptan pilot bu tarihi seferi ve duygularını arkadaşımız Seda Ercan'la paylaştı.
Türk Hava Yolları'nın Sydney'e gerçekleştirdiği ilk uçuşu Sydney doğumlu kaptan pilot Aytu Coşkun gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sydney ilk uçuşu Kuala Lumpur aktarmalı olarak gerçekleştirildi. İlk uçuş İstanbul-Kuala Lumpur arasında yaklaşık 9 saat 50 dakika civarında tamamlandı. Kuala Lumpur'da ise uçağı devralan ve Sydney'e kadar getiren pilotlardan biri de kaptan pilot Aytu Coşkun'du. Biz de Türk Hava Yolları'nın uzun zamandır beklenen ilk Sydney uçuşunun kutlamasını kaptan pilot Aytu Coşkun'la birlikte yaptık. Aytu Bey, SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Aytu Bey, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sydney uçuşu Avustralya Türk toplumu tarafından yıllardır bekleniyordu. Nihayet Cuma günü Türk Hava Yolları uçağı Sydney'e indi. Siz de bu özel uçuşu gerçekleştiren uçağın kaptan pilotuydunuz. Neler hissediyorsunuz?
Yani çok mutluyum, çok gururluyum. Dediğiniz gibi yıllardır Türk toplumu bu anı bekliyordu. 1991 yılında o zamanki Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal Auburn Camisi'nin kaba inşaatı daha yeni tamamlanmıştı. Orada bir Türk toplumuyla bir araya gelmişti ve bu müjdeyi orada kendisi vermişti. O tarihten itibaren de özellikle daha bir heyecanlı bekleniyordu. Ben de o dönem 12 yaşındaydım. Babam da katılmıştı o toplantıya ve çok heyecanlı gelmişti. Yani Türk Hava Yolları buraya uçacak demişti. O yaştan beri de bende de büyük bir heyecan vardı ve dediğiniz gibi aradan yıllar geçti ve benim o seferin kaptanı olarak buraya gelmem ya benim için tarif edilemez bir mutluluk yani.
Ne kadar güzel. Peki dinlenebildiniz mi uçuştan sonra?
Tabii biraz dinlenebildim ama haliyle yıllardır gelmediğim için en son ziyaretim de 7 yıl önce olmuştu. Yani kendi hava yolumuzun buraya uçması tabii bizim için de buraya daha sık gelmemiz için bir kolaylık olacak.
Peki siz Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Melbourne uçuşunda da bulunmuştunuz. O zaman Avustralya'ya gelmiştiniz ama Sydney'e gelmemiştiniz değil mi?
Evet Sydney'e gelmemiştim. Melbourne'de kalmıştık. Tabii orada da bazı arkadaşlar var. Sydney'den tanıdığım Melbourne'e taşınan arkadaşlar var. Onlarla bir araya gelebildik. Kucaklaşma fırsatımız olmuştu.
Ama şimdi Sydney'de bu kucaklaşma tam anlamıyla gerçekleşti. Ailenize de kavuşmuş oldunuz. Avustralya doğumlu pilotların bu uçuşlar için seçilmesi nasıl gelişti Türk Hava Yolları'nda? Biraz o süreci anlatır mısınız bize?
Şimdi Melbourne seferi ilk Avustralya'ya uçuş olduğu için diğer kaptanımız Hakan Turgut Kaptan Melbourne'lü ve 30 yıldır Türk Hava Yolları'nda. Ben de şimdi 20. senemi tamamladım. Dolayısıyla şirket içinde Avustralyalı pilotlar diye bilirler. Haliyle böyle olunca da bu seferlere eğer uygun uçak tipi gidiyorsa, yani bizim lisanslı olduğumuz uçak tipleri gidiyorsa genelde bizim isimlerimiz ön planda olur.
Peki siz uçağı İstanbul'dan Sydney'e mi getirdiniz? Biraz anlatır mısınız, yol nasıldı?
Şimdi ilk sefer olması sebebiyle İstanbul'dan Kuala Lumpur'a PAS gittik. Yani PAS dediğimiz, biz yolcu olarak Kuala Lumpur'a gittik. Kuala Lumpur'da 30 saatlik bir istirahatimiz vardı. Kuala Lumpur'dan uçağı aldık. Yani İstanbul'dan kalkan uçağı Kuala Lumpur'dan biz teslim aldık. Sorumlu kaptan pilot Sarp Kayalar, ki benden daha kıdemlidir, öğretmenimizdir, hocamızdır. Onunla beraber ben ve ikinci pilot Mustafa Akçay ile birlikte Kuala Lumpur-Sydney seferini icra ettik. İlk seferi.
Peki Kuala Lumpur-Sydney hattı zor bir hava koridoru mu? Uçuşunuz nasıl geçti acaba?
Zor bir koridor değil. Yani dünyanın her yerinde hava yolu koridorları vardır. Ve işi zorlaştıran o günkü hava koşullarıdır. Yani şimdi Melbourne seferini yaptığımızda mesela çok harika bir hava vardı. Yani çok az türbülans vardı. Yani neredeyse yok denecek kadar azdı. Ama bu Sydney seferi çok farklıydı. Bayağı bir türbülans vardı. Sydney'e gelişimiz de zaten hava kapalıydı. Sydney'de kapalıydı ve yağışlıydı. Sydney'e gelişimizin o beklediğimiz ihtişamı aslında olmadı. Hani şehri görürsünüz, havalimanına yaklaşırsınız. O ihtişamı yaşayamadık. Tamamen kapalıydı. Hava açık olsaydı zaten Sydney Harbour üzerinden bir alçak uçuş gerçekleştirecektik. Yani helikopterler, çekim ekipleri hazırdı. Ama hava kapalı olduğu için bunu gerçekleştiremedik.
Aytuğ Bey, biraz geri dönelim şimdi. Siz Sydney doğumlusunuz. Ailenizin göç hikayesini anlatır mısınız?
Babam 1973'te buraya göç etmiş. Yani Sydney'e. Ondan önce gelen bir amcam vardı. Babam da müracaat edip gelmiş buraya. Tabii işçi olarak gelmişler. Daha sonra babam Auburn'da kasaplık yaptı uzun yıllar ve çoğu kişi onu o şekilde tanır. Adem Coşkun ismi. Daha sonra geri dönüyor, evleniyor 75 yılında. 79 yılında da ben doğmuşum. Benden 2 yaş büyük bir abim var ve 7 yaş küçük bir erkek kardeşim var. 3 erkek kardeşiz.
Peki pilotluk sevdasına nasıl düştünüz?
Pilotluk sevdası, ya küçük yaşlarda zaten birçok erkek çocuğu işte kamyon, tren, uçak, ulaşım araçlarını sever. Ben de o şekilde, yani uçaklara da bayağı bir merak sarmıştım. Ve Sydney'de olmamız sebebiyle Türkiye'den çok uzakta olduğumuzu hep bilirdik büyüdüğümüzde. Havaalanına gittiğimiz zaman, işte Türkiye'ye birisini uğurladığımız zaman ben direkt seyir terasına çıkıp uçaklara bakardım, uçakları izlerdim. Bir gün ben bu uçakları kullanırsam Türkiye'ye uçurabilirim. Türkiye'ye uçursam işte Türkiye biraz daha yakın olur diye düşünürdüm. Bir tane aile dostumuz işte pilot lisansı alma girişimine başlamıştı. Ona da buradan selam olsun, Mustafa abime. Mustafa Karabay. Ondan sonra yavaş yavaş ben kendime bir yol çizmeye başladım. Sydney Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okudum. Uçak mühendisliğini tamamladıktan sonra uçuş eğitimlerine başladım Bankstown Havalimanı'nda. Daha sonra Türk Hava Yolları'nın büyük bir atılım yaptığı bir döneme denk geldi. Ve çok pilot ihtiyacı olacağı için Türk Hava Yolları'nın bir yetiştirilmek üzere pilot programı vardı ve ona müracaat ettim. Kazandım. Eskişehir'de 18 aylık bir eğitime tabi tuttum Anadolu Üniversitesi'nde.
Peki siz o zaman tersine göç gerçekleştirdiniz. Yani 20 senedir Türk Hava Yolları'nda çalıştığınıza göre Türkiye'ye taşındınız, değil mi?
Aynen öyle, tersine göç oldu. Planda, hesapta yoktu ama güzel bir kariyer imkanıydı ve bir çocukluk hayalimin gerçekleşmesi söz konusuydu. Ondan sonra Türkiye'ye serüveni başladı.
Peki Aytuğ Bey, bundan sonra İstanbul-Sydney uçuşlarında siz de görev yapacak mısınız sık sık?
Sık sık olmayacak çünkü uçak tipleri değişecek. Şimdi ilk seferi Boeing 777 uçağıyla yaptık. Melbourne de aynı şekildeydi. Sonra uçak tipi değişti. Boeing 787 Dreamliner uçağı, onda da yetkiliyim ben, onda da uçabiliyorum. Melbourne'de mesela bir ay Boeing 787 uçağıyla uçuldu. Şimdi ondan sonra Airbus 350'ye geçildi. Sydney için de ilk iki sefer 777 ile yapılacakmış. İlkini de biz gerçekleştirdik. Ondan sonra Airbus 350'ye geçecek. Airbus 350'de yetkili olmadığım için bundan sonraki seferleri o Airbus tipindeki arkadaşlar icra edecek. Hatta iki sene sonra non-stop seferleri 350 binlerle icra edilecek. O uçaklara da sipariş verdi şirket. Non-stop olarak yine Airbus'a geçecek. Dolayısıyla benim ilk seferi yapmam, hem ilk seferin olması hem de benim uçtuğum uçak tipinde olması sebebiyle zannedersem sadece bir kere gelebileceğim. Görevli olarak, görevli bir kaptan olarak.
Peki, size iyi dinlenmeler diliyoruz. Hoş geldiniz memleketinize.
Çok teşekkür ederim Seda Hanım.
Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Yönetmen ve senarist Selman Nacar, Gold Coast'ta düzenlenen Asya Pasifik Ekran Ödülleri'ne katılmak için Avustralya'daydı.
Yazar ve yönetmen Selman Nacar'la konuşuyoruz. Selman Bey, tereddüt çizgisiyle Asya Pasifik Ekran Ödülleri'nde en iyi senaryo dalında aday gösterildiniz. Önce Avustralya hakkındaki ilk izlenimlerinizi alayım, ilk gelişiniz.
Evet, ilk defa geldim Avustralya'ya. Açıkçası çok sevdim. Böyle benim için çok yoğun bir dönemde güzel bir dinlenme süreci de oldu burası. Hava çok güzel. Genel olarak karşılaştığım insanlar, buradaki sohbetlerimiz, geçirdiğimiz zaman güzel geçiyor. Çok mutluyum şu ana kadar.
Siz mi başvurdunuz buraya yoksa ekran ödüllerine? Yani aday gösterdiğiniz
yani,
ödüle?
Ben kişisel olarak başvurmadım ama filmlerin bir sales agent'ı oluyor. Onlar işte filmin festival süreçleri, böyle çeşitli ödüllerin başvuruları ya da işte dünyanın farklı ülkelerindeki vizyona girmesi gibi konuları aslında onlar bizden devralmış oluyorlar. Biz Magnolia Pictures diye Amerika menşeli bir satış ajansıyla çalışıyoruz. Onlar başvuruda bulunmuş. Zaten çok uzun zamandır bilinen böyle değerli bir ödül töreni. Biz de en iyi senaryo dalında adayız.
Senaryo size ait tabii, değil mi filmde?
Tabii, evet, senaryo bana ait.
Şimdi filmde Tülin Özen başrolde, İngilizce'de courtroom drama diyeceğimiz türde bir film, yani mahkeme draması. Türkiye'deki yargı sistemi ve bir kadının mücadelesini konu alıyorsunuz. Herhalde Türkiye'de alınması gereken en zor konular, değil mi bunlar?
Tabii ki, yani birçok anlamda zor. İlgilendiği meseleler açısından zor ama teknik açıdan da kolay bir şey değil. Çünkü bu tarz mesleklerin bir prosedürel işlemeleri var. Ben filmin gerçeği yansıtmasını istediğim için bütün detaylarıyla, yani diyaloglar olsun, sanat olsun, oradaki mahkeme ortamını gerçekten yansıtmak istedim. Bu açıdan da uzun ve incelikli çalıştığımız bir süreç oldu. Aynı zamanda biz genelde courtroom drama dediğiniz filmlerin örneklerini Amerika'dan çok görürüz ve Amerika'da çok farklı bir hukuk sistemi var. Bir defa jüri olduğu için ve oranın biraz da kültüründen dolayı da daha böyle şova yönelik. Avukatların jüriye böyle ikna edici konuşmaların yaptığı, daha dramatik, daha egzecere örneklerini çok görürüz. Ben böyle bir şey yapmak istemedim. Ben aslında gerçekten Türkiye'de bir mahkemeye gitseniz neler oluyor, nasıl bir süreç işliyor, bunu yansıtmak istedim. O yüzden aslında seyircinin ben olsaydım Canan yerinde ne yapardım, bu sorular karşısında tavrım nasıl olurdu gibi Canan'ın aynalaması üzerinden kendisine yönük sorular sorabileceği bir film izlesin istedim. Aslında o sıkışmışlığı, bu kararların almanın zorluğunu, insani ve psikolojik boyutlarını seyirci de hissetsin istedim.
Yurt dışındaki izleyicilerle Türkiye'deki izleyiciler benzer tepkiler mi gösteriyor bu filme yoksa farklı tepkiler mi?
Bu benim çok merak ettiğim bir şeydi. Birçok sebepten dolayı. Bir defa normalde de merak edersiniz ama bu filmin üzerinde çok bol diyaloglu bir film. Türkiye'nin çok lokal konularına dair çok fazla detay var. O yüzden acaba hani yurt dışındaki seyirci sonuçta Türkçe olan bir filmi İngilizce altyazıyla izleyip ya da kendi dillerindeki altyazıyla izleyip takip edebilecekler mi, anlayacaklar mı? Çünkü filmin kıymetli tarafı detaylarında gizli, nüanslarında gizli, insan ilişkileri dinamiklerinde gizli. Onları algılayabilecekler mi, hissedebilecekler mi diye çok merak ediyordum açıkçası. Filmin ilk gösterimi 2023 yılının Eylül ayında Venedik Film Festivali'nde gerçekleşti. O zamandan bu yana 1,5 yıl oldu neredeyse. Yani ben işte Avustralya'ya da geldim. Bundan önce bu süreçte yani hemen hemen her kıtada, birçok ülkede gösterildi. Ve farklı ülkelerden, kültürlerden seyirciyle karşılaşma imkanı buldum. Ben bir ülkeye gittiğim zaman oradaki seyircinin reaksiyonu merak ettiğim için tekrar film izlemek bizim için gerçekten zor bir şey. Çünkü yani kurgu sürecini defalarca izliyorsunuz vesaire ama böyle farklı ülkelere gittiğim zaman izlemeye çalışıyorum ya da seyircinin reaksiyonunu gözlemlemeye çalışıyorum. Açıkçası bir Türkiye'deki seyirci gibi bütün detayları hissettiklerini, bu anlamda benzer reaksiyonlar verdiklerini gördüm. Çünkü mesele her ne kadar işte Türkiye'nin Uşak ilinde geçse de evrensel meseleler olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de her ne kadar lokal bir şey anlatırsanız da anlatın, biraz bu sinemanın büyüsüyle de alakalı tabii ki. Farklı ülkelerdeki insanların sinemanın aracılığıyla benzer hisler yarattığını gördüm yani. Bu anlamda da aslında çok farklı reaksiyonlar olduğunu düşünmüyorum. Benzer tepkiler verdiğini söyleyebilirim.
Biraz önce bahsettiğiniz Uşak'ta çektiğiniz filmi, önceki filminiz de Şafak Arasında
Evet.
orada çektiniz. Uşaklısınız değil mi?
Evet,
Yanlış.
Uşaklıyım. Yani şöyle zaten bu iki filmin benzer evrenlerde geçmesini çok önceden beri tasarlıyordum. Bu anlamda İki Şafak Arasındayı Uşak'ta tercih etmek bu anlamda bir devamlılığı söz konusu. Zaten Erdem Şenocak'ın oynadığı avukat Yasin karakterini de karakter devamlılığıyla bunu hani açık etmek de istedim. Yani bu aynı evrende geçiyor bu iki film diye. Uşak'ta olmasının sebebi bir taraftan tabii ki Uşaklıyım. Bunun hem prodüksiyon anlamda kolaylıkları var. İnsanlar sizi tanıdığında bir işte mekan izni olsun, çeşitli o şehirdeki insanların, esnafların desteğini alabilmek olsun. Çünkü bir yerde bir film yapıyorsanız o şehir sahiplenmezse çok zorlanırsınız yani. Bu anlamda Uşak çok sahiplendi. Daha önce Uşak'ta hiç film çekilmemesinin de bence bir etkisi var. Çünkü İstanbul'da mesela çok fazla film çekildiği için insanlar biraz bıkmış durumdalar film seti görmekten. Ama Uşak için bu oradaki seyirci için güzel bir deneyimdi. İnsanlar geldiler, filmde oynadılar, destek verdiler, sete geldiler, izlediler. Güzel bir etkileşim oldu diyebilirim. Ama bunların dışında da Uşak'ta olmasının hikayesel bir sebebi var. Çünkü böyle bir hikaye İstanbul gibi büyük bir şehirde geçemez. Hem zaman kısıtlığından dolayı hem hikayedeki dinamikler açısından. O yüzden her türlü küçük bir şehirde geçecekti. Bu anlamda Uşak çok benim için işin felsefesine baktığımız zaman da ideal bir yer. Çünkü ben aslında böyle bir yolculuk yaptığınız zaman yanından geçip gittiğiniz, uğramadığınız ama merak ettiğiniz buradaki insanlar ne yapıyor acaba diye merak ettiğiniz arada kalmış şehirlerden birisinde yapmak istiyordum. Uşak, İzmir, Ankara arasında çoğu insanın bildiği ama özellikle durup bir sebebi yoksa uğramadığı bir yer. Bu anlamda yurt dışındaki mesela sinemacı arkadaşlarımız ya da festival programcıları hep şey der. Türkiye'yi filmlerden tanıdığımızda sanki Türkiye sadece İstanbul ve Anadolu köylerinden ibaret gibi. Çünkü gerçekten de yapılan filmlerin çok büyük yüzdesi İstanbul ve köylerden oluşuyor. Halbuki Türkiye'ye baktığımız zaman daha ziyade Uşak gibi, oradan daha büyük, küçük, irili,
Ufaklı.
ufaklı şehirlerden oluşuyor yani. Bu anlamda birazcık böyle Türkiye'nin böyle arada kalmış, metropoliten olmamış ama yani bir köy, ilçe, kasaba da değil yani. Böyle bir şehrin böyle bir yüzünü anlatmak da bana doğru gelmişti. Tüm bu sebeplerden dolayı Uşak'ta çektim diyebilirim.
Genç bir yönetmen olarak Türkiye'deki sinema sektörü hakkında ne düşünüyorsunuz eskiden, şimdiye ve geleceğe yönelik?
Şimdi Türkiye'de bir defa çok ciddi bir teknik açıdan gelişme oldu. Bunda biraz dizi sektörünün çok üretken olmasının da etkisi var. Gerçekten dünyanın şaşırıyorum da buna yani olumlu anlamda. Farklı ülkelerine gittiğim zaman Türk dizilerinin izlendiğini görüyorum. Yani Güney Amerika'da, Avrupa'da, farklı ülkelerde ciddi bir bu anlamda ihracat da söz konusu. Bu yüzden bir üretim var. Bu anlamda teknik kapasite çok gelişti. Belki 10 yıl önce, 20 yıl önce kıyasen. Bu bir taraftan olumlu bir şey. Çünkü ister istemez bu teknik ekipmanlara ihtiyacınız var ve ona erişiminiz daha kolaylaşıyor. Ben aslında kendi yolculuğumda kişisel olarak istediğim şey kendi yapmak istediğim hikayeleri anlatıp ama bir şekilde seyirciye ulaşabilmek. Bunun üzerine kafa yoruyorum. Bunun alternatif yolları üzerine düşünüyorum. Mesela yakın zamanda yazarlığını ve yönetmenliğini yaptım. 8 bölümlük bir Netflix dizisi var. Şu yani 2025 yılında yayınlanacak. Yayın tarihi tam kesin değil. Ama yani önümüzdeki aylarda muhtemelen seyirciyle buluşacak. Geçenlerde hatta geçen hafta bir ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Bu anlamda beni ve birçok insanı heyecanlandıran bir tarafı var. Çünkü işte benim yazdığım, yönettiğim aslında belki bağımsız sektörde görebileceğimiz bir hikayeyi işte Netflix gibi büyük bir platformda daha geniş bir kitleye ulaştırmak. Yani böyle şeyler de mümkün, böyle şeyler güzel. Umarım bunun örnekleri artar diye düşünüyorum.
Hazır bahsettiniz, Netflix'te çıkacak 8 bölümlük diziden de biraz bahsedin. Dinleyicilerimiz izleme fırsatı bulabilecek rahat bir şekilde o zaman.
Evet, çünkü yani Netflix global olarak yayınlayacağı, bütün ülkelerde yayınlayacağı bir proje. Netflix Originals diye geçen Netflix'in
Yapımı.
sonradan satın almadığı ama hani baştan beri dahil olduğu bir proje. Ben çok fazla detaya giremem diye tahmin
Tabii.
ediyorum. Ama şu kadarını bahsedebilirim. Zehra ve Canan isimli iki ana karakter üzerinden İstanbul'un da birazcık böyle üçüncü karakteri olarak arka planda olduğu, birazcık İstanbul'a gelip küçük bir şehirden İstanbul'a tutulmaya çalışan insanlarla İstanbul'un o kaotik, hızlı, yorucu tarafından bunalmış İstanbul'dan kaçmaya çalışan insanların kesiştiği bir hikaye diye özetleyebilirim.
Oldu. Çok teşekkürler Selman Bey.
Çok teşekkür ederim.
Sayın dinleyiciler, Selman Nacar, Gold Coast'ta düzenlenen Asya Pasifik Ekran Ödülleri'nde aday gösterildiği dalda yani en iyi senaryoda ödülü kazandı.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, sizden birkaç tane daha mesaj geldi. Ali Değerumuzu dinleyicimiz. Aciz aciz karnımız doymuyor diyenler sahte doların derdine düşmüş bu hükümetin oyunu diye sızlanıyor. Karnı aç insanın dolarla ne işi var? İster ABD doları ister Avustralya doları sahte olsun umurumda değil, cebimde 100 dolardan fazla nakit bulunmaz demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz. Türk Hava Yolları'nın Avustralya'ya Sydney'ye gelmesini Türkiye ve Avustralya arasında bağ kurup bu hizmetinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen bütün yetkililere teşekkür ederiz demiş. Evet sayın dinleyiciler, Yenişehir Lorumuzu dinleyicimiz Sydney'de hava durumunu bize paylaşmış. Mevsim ortalama sıcaklığın üstünde bugün yine 36 dereceyi yaşıyoruz. Elektrik faturalarını ödemekte zorlanan emeklilere ya sabır demiş bu dinleyicimiz. Queensland'dan Mustafa Bey, Suriye'de iç savaş başladı. Eğer devam ederse Türkiye'de bulunan mültecilerden daha fazlası çok kısa zamanda Türkiye'ye giriş yapacak. Başta Irak olmak üzere diğer bütün ülkeler sınırlarını kapattığını açıkladı. Türkiye'nin bu konuda çok dikkatli olması lazım yorumda bulunmuş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, Avustralya'daki sosyal medya yasağı ki geçen cuma kanunlaştı, yasalaştı. Sosyal medya yasağı burada olduğu kadar yurt dışında da tartışılıyor. Dünyada bir ilk olarak Avustralya 16 yaş altındakiler için sosyal medyayı yasaklıyor. Yeni yasaya göre teknoloji şirketleri bu tür kullanıcıların Snapchat, TikTok, Facebook ve Instagram gibi hizmetlere erişmesini önlemek için makul adımlar atmak zorunda. Yurt dışında ebeveyn izni olmadan erişim sınırı getiren ülkeler olsa bile en katı kısıtlama şu anda Avustralya'da. Küresel haber kanallarında Avustralya'nın 16 yaş altına getirdiği sosyal medya yasağı gündeme oturdu.
Well, a world first in Australia.
Australia has now done something that no other country has been able to do.
Banning under 16-year-olds from.
Bunlar dünyanın en önemli medya kuruluşlarından CNN, CBC ve Deutsche Welle'de küresel manşetlere çıkan Avustralya haberi. Avustralya'da geçen hafta onaylanan yasaya göre Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit ve X gibi platformlar 16 yaş altındaki kullanıcılara yaş sınırı getirecek. Ancak YouTube, Messenger Kids, WhatsApp, Kids Helpline ve Google Classroom gibi sağlık ve eğitim hizmetleri için muafiyetler geçerli olacak. Yasağı uygulamayan şirketler için 50 milyon dolara kadar para cezası var. Yasağın 12 ay içinde yürürlüğe girmesi planlanıyor ve gençler arasında bu konuda karışık tepkiler var.
For the kids online that will be like, oh, I don't like the government because they're trying to limit the amount of time I talk to my friends. I feel like
internet çocuklar için hükümeti sevmiyorum çünkü arkadaşlarımla konuşmaya çalıştığım zamanı sınırlamaya çalışıyorlar. Büyüdüklerinde bunun en iyisi olduğunu anlayacaklar diyen ilk gencin ardından konuşan gençse hala onu kullanacağımı hissediyorum. Sadece gizlice bir şeylere bulaşacağım. Derken ebeveyni ona bunu özleyeceksin değil mi diye sorduğunda çocuk evet diye yanıtlıyor. Diğer bir genç ise bunun sadece sahte yaşlar ve sahte kimlikler kullanarak teknolojiyi daha iyi kullanabilen ve isteyen etkiyi elde edemeyen bir nesil genç yaratacağına inanıyorum diye konuştu. Başbakan Anthony Albanese de hükümetin sosyal medya yasağına doğru bir hareket olarak övdü ve sorumluluğun reşit olmayan kullanıcıların hizmetlere erişmesini önlemek için makul adımlar atmak üzere platformlarda olacağını söyledi.
World leading action to make sure social media companies meet their social responsibility.
Sosyal medya şirketlerinin sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak için dünya lideri bir eylem diyen Başbakan Albanese, sosyal medya çocuklarımıza zarar veriyor ve bugün parlamentodan geçen yasamızın doğrudan bir sonucu olarak ebeveynler çocuklarıyla farklı bir tartışma yapabilir diye konuştu. Ancak yasağın tam olarak nasıl uygulanacağı konusunda hala bazı soru işaretleri var. Kimlik belgeleri ve yüz tanımı yetişkinler için bile yaş doğrulaması için olasılıklar olarak işaretlendi. Melbourne Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Janie Patterson, yasağın birçok yönünün onu merakta bıraktığını söyledi.
The question really to me is how effective are the mechanisms that are introduced going to be? How onerous are they going to be?
Benim için asıl soru bu mekanizmaların nasıl etkili olacağı, ne kadar zahmetli olacakları diyen Patterson, bu gerçekten dijital dünyanın bu tür toksik unsurları sorununu çözecek mi diye soruyor. Sosyal medya şirketleri ise yasayı eleştirdi. Facebook'un sahibi Meta, Avustralya Parlamentosu tarafından kararlaştırılan yasalara saygı duyduğunu söylerken, akıl sağlığıyla sosyal medya arasındaki bağlantıya ilişkin kanıt eksikliği olduğunu savundu. TikTok ise hükümetin aceleye getirilmiş bir süreç olarak tanımladığı sorunlar nedeniyle ortaya çıktığını söylediği sorunları çözmek için sektörle yakın bir şekilde çalışması gerektiğini kaydetti. Bu arada yasak benzer önlemlerin yurt dışında işe yarayıp yaramayacağı konusunda da bir tartışmaya ateşledi. İngiltere'nin teknoloji sekreteri geçen hafta benzer bir hamleye işaret etti ancak daha fazla araştırma için beklemeye karar verdi. Yine de Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya'da öğrenciler gelişmeler hakkında tartışmaların başladığını söylüyor.
I don't think it would be a good thing because it's already just a part of our daily lives. It would be hard to get people off.
Birinci öğrenci bunun iyi bir şey olacağını düşünmüyorum çünkü zaten günlük hayatımızın bir parçası. İnsanları sosyal medyadan uzaklaştırmak çok zor olacak derken bir diğeri biraz tartışmalı olduğunu kabul ediyorum. Ancak aslında bunu yapmalarının gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum diye konuştu. Sayın dinleyiciler, spor bölümüne geçmeden önce birkaç tane son dakika haberi paylaşmak istiyorum sizle. Victoria'da Mornington Peninsula'da iki kişinin cinayete kurban gittiği ve bir kadın ve bir erkeğin cesedine ulaşıldığı ve polisin bir kişiyi, saldırganı aramaya devam ettiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Joe Biden'ın oğlunu affetmesi, oğlu Hunter Biden'ı affetmesi konuşuluyor. Bugün de o son dakika haberlerinden biri vergi ve silah uyuşturucu kullanırken silah almakla suçlanıyordu ve bu konularda suçlu bulunmuştu. Hunter Biden affedildi bu konuda. Bu arada Avustralya tarihinin en büyük kokain ithal ya da o kokain kaçakçılığı davası, o vakası kapsamında 12 yetişkin ve 2 gencin çocuk yaşında 18 yaş altı 2 kişinin suçlandığı, tutuklandığı belirtiliyor. 2.34 ton kokain ülkeye getirmekle suçlanıyorlar bunlar. Ve şimdi de spor diyoruz. Türkiye'de Süper Lig'de haftanın sonuçları şöyle. Antalya 2, Sivas 1. Samsun 4, Bodrum 0. Adana Demirspor 0, Konya 1. Başakşehir 4, Göztepe 1. Alanya 2, Trabzonspor 1. Rize 3, Kayseri 0 ve Galatasaray 2, Eyüp 2. Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle yarın sabah 04'te Fenerbahçe Gaziantep ve Hatay Beşiktaş maçları var. Beraberliğe rağmen Galatasaray'ın liderliği devam ediyor. Yarınki maçı yense bile ikinci Fenerbahçe aradaki puan farkını en fazla 6'dan 3'e düşürebilecek. Avustralya A Ligi'nde ise bu haftanın sonuçları şöyle. Adelaide 2, Perth 2, Auckland 2, Newcastle 0, Melbourne City 0, Western Sydney 2, MacArthur 4, Brisbane 4 ve Western United 1, Melbourne Victory 3. Maç eksiğine rağmen Auckland'ın liderliği devam ediyor. Sayın dinleyiciler, bugünkü programda müzik çalamıyoruz. Biraz sıkışıktı, yoğun bir gündem vardı ve içerik vardı. Yarın yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız 4 Aralık Çarşamba saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.